Ayrım 25, sayfa 255. Yuvarlak Masa. R.O. Cruz. Deleuze'un eseri Anti-Oidipus'tan sonra psikanaliz pratiğini nereye yerleştiriyorsunuz? Yok olmaya mahkum mu? Michel Foucault. Sadece Deleuze'un kitabının okunmasının bu soruya cevap vermemize imkan tanıdığından emin değilim. Kendisinin de bunu yapacağından emin değilim. Bana öyle geliyor ki, Deleuze'la birlikte kitabı yazmış olan ve tanınmış bir psikiyatr ve psikanalist olan Guattari, en azından belirli yanlarıyla psikanalitik tedavilere yakın olan tedavileri uygulamaya devam etmektedir. Deleuze'un kitabında önemli olan şey, psikanalitik tedavide psikanalist ile hasta arasında oluşan iktidar ilişkilerinin sorgulanmasıdır. Klasik psikiyatride var olan ilişkilere oldukça benzer olan iktidar ilişkileri. Sanıyorum ki kitabın özü, Oidipus'un, Oidipus üçgeninin psikanaliz tarafından keşfedilen, hastanın divandaki konuşmasıyla ortaya çıkan şey olmak bir yana, tersine hastanın kendini özgür bırakma, ifade etme arzu ve itkisini engelleyen bir blokaj aracı olduğunu göstermektedir. Deleuze psikanalizi aslında doğum yeri, nesnesi ve sınır merkezi, aile içinde olmayan bir arzunun yeniden ailesellleştirilmesi ya da zorunlu ailesellleştirilmesi olarak tanımlar. Psikanalizin olası bir yok oluşunu nasıl konumlandırmalı? Sorun şunu bilmektir. Herhangi bir iktidar ilişkisinden geçmeyen psikoterapik, ahlaki bir tedavi düşünülebilir mi? Tartışılan budur. Bence Anti-Oidipus'ta minimal ve maksimal versiyonlar arasındaki fark açık bir şekilde ele alınmamıştır. Eksik bölüm, Fransızcaya çevirenin notu. Deleuze ve Guattari sonraki kitaplarında bunu aydınlatmaya çalışacaklardır. Belki de isteyerek yapılmış bir gizlemedir bu. Minimal versiyon, Oidipus'un sözde Oidipus kompleksinin esas olarak psikanalistin aile içinde arzunun hareketlerini ve akışını bulduğu araç olduğunu söyler. Maksimal versiyon, birinin hasta olarak adlandırılmasının, tedavi olmak için gelmesinin onunla doktor arasında ya da onunla çevresindekiler arasında ya da onunla onu hasta olarak niteleyen toplum arasında bir iktidar ilişkisi olduğunu söyler. Ortadan kaldırılması gereken budur. Anti-Oidipus'ta karşılaştığımız şizofreni kavramı belki aynı zamanda en genel ve sonuç olarak en az geliştirilmiş kavramdır. Her bireyin içinde yer aldığı mekan. Bu şizofreni kavramı açık değildir. Deleuze'un anladığı anlamda şizofreni kavramı, toplumun belli bir dönemde bireylere bazı iktidar ilişkilerini dayatma tarzı olarak yorumlanabilir mi? Yoksa şizofreni Oidipusçu olmayan arzunun yapısı mıdır? Deleuze'un şizofreninin şizofreni olarak adlandırdığı şeyin Oidipusçu olmayan arzu olduğunu söylemeye daha yatkın olduğunu sanıyorum. Oidipus derken kişiliği oluşturan bir evreyi değil, kendinde toplumu temsil eden, psikanalistin arzunun nirengi noktalarını belirlediği bir baskılama, zorlama girişimini anlıyorum. H. Pellegrino, sanıyorum ki Oidipus bu. Fakat Oidipus sadece bu değil. Oidipus bu zorlamadır. Fakat Oidipus bundan fazla bir şeydir. Zaten konferansta siz Oidipus'tan söz ettiniz. Tavrınız bana son derece ilginç geldi. İktidarın Oidipus'u, bilimin Oidipus'u, bulmacaları çözen bir Oidipus, fakat henüz bilincin Oidipus'u olmayan bir Oidipus'u birbirinden ayırıyor gibisiniz. Bu, bilimsel bir Oidipus, bilginin Oidipus'u. Bir de bilgeliğin Oidipus'u var. Bu durumda Oidipus'un annesi Iokaste ve babası Laios tarafından ölüme mahkum edilmesinden kaynaklanan kökensel örselenişini bastırmak için iktidar ve bilim bir araya gelir. Aslında Oidipus görevi reddeder. Bir iktidar ve bilim insanı olarak kendini geceye karşı savunur. Kendini neye karşı savunmaktadır? Geceye karşı savunur. Gece nedir? Gece ölümdür. Bunun üzerine Oidipus ölüme mahkum biri olmak istemez. Onu ölüme Iokaste ve Laios mahkum etmişlerdir. Fakat biz hepimiz doğduğumuz günden beri ölüme mahkumuz. Doğduğumuz andan itibaren ölmeye başlarız. Bu durumda Oidipus görmemeye yarayan, çünkü kendisine karşı yürüttüğü polisiye askeri soruşturmadan önce gözleri görmemek için vardı, görmeyi reddettiğinden körlüğü, karanlığı ve geceyi üstlendiği anda bu olduğu ölçüde bir bilge olmaya başlamıştır. Öyleyse Oidipus'un aynı zamanda bir özgürlük insanı da olduğu kanısındayım. Oidipusçu sorun zorlama sorunu değildir. Bu aynı zamanda körleşmek için, paranoyak görüşü kaybetmek için, bilinci kaybetmek için, bilimi kaybetmek için, iktidarı kaybetmek için, nihayet bilgelik kazanmak için zorlama durumunun ötesine geçme teşebbüsüdür. Michel Foucault: açıkça konuşmak gerekirse şunu söylemeliyim ki sadece söylediğiniz şeye değil, olayları düşünüş tarzınıza da tamamen karşıyım. Ben kendimi kesinlikle bu düzeyde konumlandırmıyorum. Ben Oidipus'tan söz etmedim ve Oidipus'un benim için var olmadığını söylemeliyim. Adı Kral Oidipus olan bir Sofokles metni söz konusudur. Oidipus Kolonos'ta adlı bir metin daha vardır. Sofokles'ten önce ve sonra bir hikaye anlatan bir sürü metin vardır. Fakat Oidipus şudur demek, Oidipus ölümden korkar demek, Deleuze öncesi bir analiz yaptığınız anlamına gelir. Freud sonrası fakat Deleuze öncesi. Bu sizin Oidipus ile bizim aramızdaki bu kurucu özdeşleştirme türünü kabul ettiğiniz anlamına gelir. Her birimiz bir Oidipus'uz. Oysa Deleuze'un analizi ve bu açıdan bana çok ilginç gelir, şundan ibarettir. Oidipus biz değiliz. Oidipus ötekilerdir. Oidipus ötekidir. Ve Oidipus özellikle doktor, psikanalist olan bu büyük ötekidir. Oidipus iktidar olarak ailedir. İktidar olarak psikanalisttir. Oidipus budur. Biz Oidipus değiliz. Bu iktidar oyununu fiilen kabul ettiğimiz ölçüde biz başkalarıyız. Fakat benim yapabildiğim analizde sadece Sofokles'in eserine gönderme yaptım ve Oidipus orada iktidar insanı değildir. Kral Oidipus denen bu tragedyada Sofokles'in aslında ensesten hemen hemen hiç söz etmediğini söyledim. Bu doğrudur. Sadece babanın öldürülmesinden söz eder. Diğer yandan piyeste meydana geldiğini gördüğümüz her şey kahramanlar arasındaki bir çatışma, hakikatle ilgili metinler, kahince ve dinsel nitelikli önlemler ve bir de bunun tersine net olarak hukuksal önlemlerdir. Sofokles'in ele aldığı şey tüm bu hakikati arama oyunudur. Ve böylelikle piyes, ensest arzusunun temsili olarak değil, Yunan hukukunun dramatize edilmiş bir tür hikayesi olarak ortaya çıkar. Görüyorsunuz ki benim temam şudur ve bu konuda Deleuze'u izliyorum. Oidipus yoktur. H. Pellegrino: Oidipus'un temelde anladığımız biçimiyle bir arzu sorunu olmaktan çok bir doğmaktan korkma sorunu olması anlamında gerçekten haklı olduğunuzu düşünüyorum. Bence ensest yapan kimse üçgeni bozup bir dayade, bir nokta meydana getirmeyi hedefler. Aslında ensest yapanın başlangıçtaki projesi doğmamış olmaktır ve sonuç olarak ölüme mahkum olmamaktır. Bizi dünyaya getirmiş olan ve bunu affetmeyiz annelerimizle ilişkide hepimizin karşılaştığı ve psikanalizde temel olan bu kin buradan kaynaklanır. Burada Oidipus'un sorunu arzudan çok arzu korkusundan kaynaklanır. Michel Foucault: benden nefret edeceksiniz, haklısınız. Oidipus'u ben tanımıyorum. Oidipus'un arzu olduğunu, arzu olmadığını söylediğinizde cevabım şu oluyor: nasıl isterseniz. Oidipus kimdir? Bu nedir? H. Pellegrino: İnsan varoluşunun temel bir yapısı. Michel Foucault: o halde size Deleuze'cu terimlerle ve burada ben tamamen Deleuze'cuyum, cevap vereyim ki bu asla insan varoluşunun temel bir yapısı değildir. Bir tür zorlamadır. Toplumun, ailenin, siyasi iktidarın vesaire bireyler üzerinde kurduğu bir tür iktidar ilişkisidir. H. Pellegrino: aile bir ensest fabrikasıdır. Michel Foucault: olayları başka bir biçimde ele alalım. İlk olarak temel ve esas olarak arzulananın, ilk arzu nesnesinin bağlaşığı olanın anne olduğu fikri. Tartışma bu noktada oluşur. Deleuze size şöyle diyecektir ve ben yine onunla hemfikirim: İnsan niçin annesini arzular? Bir anneye sahip olmak zaten pek eğlenceli bir şey değildir. Arzulanan nedir? Şeyler, hikayeler, masallar, Napolyon, Jeanne d'Arc arzulanır. Her şey, tüm bu şeyler arzu nesnesidir. H. Pellegrino: fakat öteki de arzu nesnesidir. Anne ilk ötekidir. Anne kendini çocuğun sahibi olarak oluşturur. Michel Foucault, bu noktada Deleuze size şunu söyleyecektir. Hayır, kesinlikle değil. Ötekini, arzunun temel ve asıl ötekisini oluşturan anne değildir. H. Pellegrino, arzunun temel ötekisi nedir? Michel Foucault, arzunun temel ötekisi yoktur. Tüm ötekiler vardır. Deleuze'un düşüncesi son derece çoğulcudur. Öğrenimini benimle aynı zamanda yaptı ve Hume üzerine bir çalışma yapıyordu. Ben Hegel üzerine yapıyordum. Ben öte taraftaydım çünkü o dönemde ben komünistim, o ise çoğulcuydu. Ve bunun ona her zaman yardım ettiğini sanıyorum. Temel tezi şuydu, hümanist olmayan, militarist olmayan bir felsefe, bir çoğulluk felsefesi, farklılık felsefesi, kelimenin az çok metafizik anlamıyla empirik bir felsefe nasıl yapılabilir? H. Pellegrino, bir yetişkin olarak bir çocuktan söz ediyor. Çocuk, tanımı gereği bu çoğulculuğa, bu nesneler yelpazesine sahip olamaz. Bu, karakteristik bir biçimde bizim dünyayla kurduğumuz ilişkidir. Fakat yeni doğmuş, zavallı bir çocuğa tüm bu olasılıklar yelpazesini, psikoz sorunu da dahil, yetişkinler olarak bize ait olan olasılıkların yelpazesini yükleyemeyiz. Söylemek istediğim şey şudur. Öteki dünyadır. Ötekiler her şeydir. Fakat bir çocuk yeni doğduğunda bize ait olan bu olasılıklar yelpazesine sahip olamaz. Dehşetli bir bağımlılık nedeniyle esas nesnesi annedir. Böylece anne, neredeyse biyolojik zorlama yoluyla çocuğun esas nesnesine dönüşür. Michel Foucault, burada kelimelere dikkat etmek gerekir. Eğer aile yaşamı, eğitim, çocuğa gösterilen özen sisteminin çocuğun arzusunu ilk nesne kronolojik olarak ilk olarak anneye yönelttiğini söylüyorsanız hemfikir olacağımı sanıyorum. Bu bizi ailenin, pedagojinin, çocuğa gösterilen özenin tarihsel yapısına yöneltir. Fakat annenin temel nesne, esas nesne, ana nesne olduğunu, Oidipus üçgeninin insan varoluşunun temel yapısını nitelediğini söylüyorsanız hayır diyorum. H. Pellegrino, günümüzde René Spitz adlı çok önemli bir psikanalistin deneyleri var. Hastane fenomenini gösteriyor. Analık edecek kimseleri olmayan çocuklar, ana gibi anne olmadığından yok oluyor, ölüyorlar. R. Spitz, Hospitalism, An Inquiry into the Genesis of Psychiatric Conditions in Early Childhood. The Psychoanalytic Study of the Child, Londra. Imago Publishing, 1945, Cilt 1. Hospitalism, une enquête sur la genèse des états psychopathiques de la première enfance, Revue Française de Psychanalyse. 13. yüzyıl, No 3, 149, sayfa 397-425. Michel Foucault, anlıyorum, bu tek bir şeyi kanıtlar, annenin kaçınılmaz olduğunu değil, hastanenin iyi olmadığını. H. Pellegrino, anne gereklidir fakat yeterli değildir. Anne ihtiyaçları gidermekten fazlasını yapmalıdır, sevgi vermelidir. Michel Foucault, dinleyin, burada biraz utanıyorum. Deleuze için konuşmakta ve özellikle benim olmayan bir alanda konuşmakta zorlanıyorum. Kelimenin tam anlamıyla psikanaliz, Deleuze'den çok Guattari'nin alanı. Bu Oidipus hikayesine geri dönersek, benim yaptığım şey, Oidipus mitinin yeniden yorumlanması asla değildir. Tersine, Oidipus'tan temel, başat, evrensel bir yapı olarak söz etmemek, ancak onu yeniden konumlandırmak, biraz olsun Sofokles'in trajedisinin kendisini analiz etmeye çalışmaktır. Bu analizde çok sık olarak sorunun suçluluk ya da masumiyet olmadığı, söz konusu olanın pek de ensest olmadığı görülecektir. Söyleyebileceğim şudur, Sofokles'in tragedyasını bir arzu tarihine ya da arzunun temel ve esas yapısını ifade eden mitolojinin içine yerleştirmek yerine bir hakikat tarihine yerleştirmek bana çok daha ilginç geliyor. Yani Sofokles'in tragedyasını bir arzu mitolojisinden kesinlikle gerçek tarihsel bir hakikat tarihine aktarmak. M.J. Pinto, ikinci konferansınızda Oidipus mitine bir yorum getirdiniz. Yorum kelimesini burada Nietzsche'ci anlamda pazartesi günkü konferansta sizin tanımladığınız gibi kullanıyorum. Bu ünlü mitin sadece iki yorumunu belirtirsek, Freudçu yorumdan ve daha yakın bir dönemde Levi Strauss'un yorumundan tamamen farklı bir yorum getirdiniz. Sizce sizin yorumunuz bu iki yorumdan daha mı geçerlidir, yoksa tüm bu yorumlar aynı önemde midir? Diğerlerini üst belirleyen biri var mıdır? Bir söylemin anlamının ayrıcalıklı bir yoruma dayandığını mı düşünüyorsunuz, yoksa tüm bu yorumların bütününe mi? Yorumun özne-nesne farkının ortadan kalktığı bir yer olduğu söylenebilir mi? Michel Foucault, bu soruda iki temel kelime var, mit ve yorum. Ben Oidipus mitinden asla söz etmedim. Sofokles'in tragedyasından söz ettim, başka bir şeyden değil. Yunan mitlerinin ne olduğunu bize öğreten Yunan Oidipus mitinin ya da Oidipus üzerine Yunan mitlerinin, çünkü çok vardır, ne olduğunu kavramamızı sağlayan şey metinlerin bütünüdür. Tüm bunları bir yana bıraktım. Ben bir metnin analizini yaptım, yoksa bir sırrın analizini değil. Bu Oidipus hikayesini özellikle mit dışına taşımak, Sofokles tragedyasını mitik temeline mal etmeden çok başka bir şeyle ilişkiye sokarak ele almak istedim. Ne ile ilişkilendirdim? Hukuksal pratiklerle. Yorum sorunu burada ortaya çıkmaktadır. Yani mitik anlamı aramak, bu anlamın en önemli anlam olup olmadığını bilmek istemedim. Benim yaptığım şey, yapmak istediğim şey, yani benim analizim kelimelerden çok piyeste gelişen söylem türünü, örneğin insanların, şahısların birbirlerine soru soruş, cevaplayış tarzını hedefliyordu. Söylemlerin birbirleri karşısındaki stratejisi, hakikate varmak için kullanılan taktikler gibi bir şey. İlk sahnelerde bir soru-cevap türü görülür. Kehanetlerde, kahinliklerde, kısacası dinsel öğütlerin bütününde kullanılan söylemin karakteristiği olan bir enformasyon türü görülür. Soruların ve cevapların formüle ediliş tarzı, kullanılan kelimeler, fiillerin zamanı, tüm bunlar yönergeci, kahince bir söylem türünü belirtir. Beni etkileyen şey, piyesin sonunda iki kölenin, Korintoslu ile Kiteronlu'nun, Oidipus'un düzenlediği karşılaşması sırasında Oidipus'un tam olarak 5. yüzyıl Yunan yargıcı rolünü oynamış olmasıdır. Tam olarak bu tür sorular sorar. Her bir köleye, yapan sen misin vesaire diye sorar. Aynı sorgudan geçirir onları. Birbirlerini tanıyıp tanımadıklarını sorar. Korintoslu köleye ve Kiteronlu köleye sorar. Bu adamı tanıyor musun? Bunu sana o mu söyledi? Bunu gördün mü? Hatırlıyor musun? Bu kesin olarak 6. yüzyıl sonunda ve 5. yüzyılda kullanılmaya başlanan yeni hakikat arayışı usulünün biçimidir. Bunun kanıtı metinde vardır. Çünkü belli bir anda Kiteronlu köle hakikati söylemeye cesaret edemediğinde çocuğu Iokaste'nin ellerinden aldığını ve onu öldürmek yerine bir başka köleye verdiğini söylemeye cesaret edemediğinde konuşmayı reddeder. Oidipus ona şöyle der: "Eğer konuşmazsan sana işkence yapacağım." 5. yüzyıl Yunan hukukunda sorgucunun hakikati öğrenmek için bir başkasının kölesine işkence yapma hakkı vardı. Demosthenes'te bu tür bir şey vardır. Hakikati ağzından almak için rakibinin kölesine işkence yapılır. Demek ki bu, temelde hakikati elde etmek için sözel strateji olarak söylemin biçimiydi. Analizimin konusu, temeli buydu. Demek ki edebi yorum anlamında ya da Levi Strauss'un yaptığı gibi bir analiz söz konusu değildir. Sorunuza cevap verebildim mi? M.J. Pinto, özne-nesne farklılığı. Analizinizde belirttiğiniz gibi bir bilgi öznesi ve bir bilinecek nesne vardır. Birinci konferansta özellikle bu farklılığın olmadığını göstermeye çalıştınız. Michel Foucault, biraz daha açabilir misiniz? Birinci önermeniz, yani bir farklılık gördüğüm kanısındasınız, bilgi öznesiyle. M.J. Pinto, bana kendinizi hakikati, nesnel bir hakikati öğrenmek isteyen bir özne konumuna koyuyormuşsunuz gibi geldi. Michel Foucault, böyle konumlandığımı mı söylemek istiyorsunuz? M.J. Pinto, evet, evet, böyle anladım. Michel Foucault, bir bilgi öznesi olarak konumlandığımı. M.J. Pinto, özellikle birinci konferansta gönderme yapıyorum. Öznenin de ideoloji tarafından oluşturulması sorununu ele aldınız. Michel Foucault, hayır, kesinlikle ideoloji tarafından değil. Yaptığım analizin ideolojik türde bir analiz olmadığını özellikle belirttim. Örneğin, dün söylediğim şeyi ele alalım. Eğer Bacon'ı okursanız ya da her durumda empirist felsefe geleneğinde sadece empirist felsefede değil, sonuç olarak deneysel bilimde 16. yüzyıldan itibaren İngiliz ve daha sonra Fransız gözleme dayalı biliminde, gözleme dayalı bu bilimin bu pratiğinde bir tür yansız, ön yargısız özne vardır ve dış dünya karşısında olup biteni görecek, kavrayacak, karşılaştıracak durumdadır. Hem boş hem yansız olan tüm empirik dünya için ortaklık noktası olarak hizmet eden ve 18. yüzyılın ansiklopedik öznesi olacak bu tür özne nasıl oluşmuştur? Doğal bir özne midir? Herkes bunu yapabilir mi? İnsan bunu 15. yüzyıldan önce değil de 16. yüzyılda yapmışsa bunun nedeninin insanın ön yargıları ya da yanılsamaları olduğunu kabul etmek mi gerekir? Bu yansız ve algılayıcı dünyaya bakışı yöneltmesini engelleyen ideolojik peçeler miydi? Geleneksel yorum buydu ve sanıyorum Marksistler hala bu yorumu yapıyorlar. Onlar şöyle söyleyecektir. Bir dönemin ideolojik ağırlığı olmasını engelliyordu. Ben hayır diyorum. Böyle bir analiz bana yeterli gelmiyor. Aslında yansız kabul edilen bu özne de tarihsel bir üretimdir. İnsanların dünyaya katıksız bir gözlem bakışı yöneltebildikleri bu ideal nokta türünü, bu yeri oluşturan şeye varmak için tüm bir kurumlar, pratikler ağı gerekmişti. Bütün olarak bana öyle geliyor ki bu tür nesnelliğin tarihsel inşası hukuksal pratiklerde ve özel olarak soruşturma pratiğinde bulunabilir. Sorunuza cevap oldu mu? M.T. Amaral, strateji etrafında bir söylem incelemesi geliştirme niyetiniz var mı? Michel Foucault, evet, evet. M.T. Amaral, bunun çok kendiliğinden yaptığınız araştırmalardan biri olduğunu söylemediniz mi? Michel Foucault, aslında birbirine benzeyen fakat aynı düzeyde yer almayan üç projem olduğunu söyledim. Bir yanda strateji olarak bir tür söylem analizi söz konusudur. Kısmen Anglo-Saksonların özellikle Wittgenstein, Austin, Strauss'un, Searle'nin yaptığı gibi. Searle'nin, Strauss'un vesaire analizinde bana biraz sınırlı gelen şey bir bardak çay etrafında Oxford'un bir salonunda yapılan söylem stratejisi analizlerinin ilginç olan fakat bana son derece sınırlı gelen stratejik oyunlar içermeleridir. Sorun, söylem stratejisini daha gerçek bir bağlamda ya da salon sohbetlerinden farklı türde pratikler içinde inceleyip incelemeyeceğimizi bilmektir. Örneğin, hukuksal pratikler tarihinde bana öyle geliyor ki varsayımla tekrar karşılaşabilir, varsayım uygulanabilir, stratejik bir söylem analizi gerçek ve önemli tarihsel süreçlere yansıtılabilir. Bu zaten psikanalitik tedavi konusunda Deleuze'un fiili araştırmalarında kısmen yaptığı şeydir. Psikanalitik tedavide bu söylem stratejisinin nasıl gerçekleştiği görülmek istenir ve psikanalitik tedavi açığa çıkarma süreci olarak değil, tersine konuşan iki kişi arasındaki stratejik oyun olarak incelenir. Burada bir kişi susar fakat stratejik sessizlik de söylem kadar önemlidir. Dolayısıyla sözünü ettiğim üç proje uyumsuz değildir fakat tarihsel bir alana bir çalışma hipotezini uygulamak söz konusudur.